Başkanım Podcast. Gündemi gündemden bağımsız yorumlayan, derdini dertsizce izah etmeye çalışan kanal. Hazırlayanlar Gürkan Tezcan, Çağrı Ulu, Akif Akgel, Furkan Gencer.
Merhaba, Bir Kitap Bir Film'in 3. bölümüne hoş geldiniz. Furkan Gencer ben. Bu hafta gündemimizi meşgul eden bir konu üzerine kitap ve film tavsiyesinde bulunmayı düşünüyorum. Malumunuz dünyada 2 milyardan fazla kullanıcıya sahip WhatsApp, geçtiğimiz günlerde Avrupa bölgesi dışında kalan kullanıcılarına yeni bir gizlilik sözleşmesi sundu. Daha doğrusu dayattı diyebiliriz. Çünkü kullanıcılar ya sözleşmeyi onaylayacak ya da artık WhatsApp'ı kullanamayacaktı. Bunu da açık bir şekilde sözleşmede yazmıştı. Tabii dayatma yoğun bir tepkiyle karşılaştı. Kullanıcıların büyük bir çoğu bu duruma itiraz etti. İşte alternatif iletişim platformları aranmaya başladı. Telegram, Signal, Bip gibi uygulamalara yoğun bir iletişim göçü yaşandı. Bunun ardından WhatsApp bir süre sonra bir duyuru yayınladı ve yanlış anlaşıldığını, bu yüzden daha doğru bir bilgilendirme yapacaklarını, dolayısıyla sözleşmeyi 15 Mayıs'a ertelediklerini duyurdu. Yine aynı şekilde son günlerde ABD'de Donald Trump'ın sosyal medya hesapları askıya alındı. Tabi bu da küresel anlamda tartışmalara neden oldu. Çünkü sosyal medya devleri bu ifade özgürlüğünü, sansürü tek eline alabilir mi? Burada devletlerin rolü ne olacak gibi sorular sorulmaya başlandı. Ve bu son WhatsApp olayı mahremiyet konusunu, kişisel veriler meselesini tekrar gündeme getirdi. Hatta hiç gündeminde olmayan kişilerin bile ilgisini çekmeye başladı. Biraz şöyle bakmak gerekiyor. Bugün itibarıyla dünyanın en değerli markalarına bir bakalım. Bunlar Apple, Google, Microsoft, Amazon, Facebook. Bu beşi dijital dönüşümün öncüleri diyebileceğimiz şirketler. Tamam, Apple ve Microsoft klasik diyebileceğimiz ürünler ile konumunu alıyor. İşte bunlar bir telefon, işte bir herhangi bir şey üretiyor. Diğer firmalar ise bedava hizmetler sunarak bu konuma erişiyor. Tabi bu şirketlerin ücretsiz hizmetler ile birlikte muazzam gelir sağlayan hizmetleri de mevcut. O ayrı bir mesele ve bağlantılı mesele aslında. Bugün dijital medyada yer alan herkes bir şekilde bu dijital dünyaya izler bırakıyor. Yaptığımız her hareketin bir sonucu var aslında. Sosyal medyada faaliyet gösteren şirketler de iş modelini bunun üzerine kurguluyor. Yani kullanıcılar kişisel verilerini, metadatalarını şirketlere veriyor. Şirketler bunu analiz ediyor. Şirketler analiz ettikten sonra reklam optimizasyonlarında işte özelleştirilmiş pazarlama stratejileri geliştiriliyor. Bunun ardından da alıcılara bu bilgileri satıyor. Yani bu şirketlerde ürün direkt kullanıcılar. Yani siz dersiniz, biz kullanıcılarız. Teknoloji gelişti, işte artık özgürlük kavramları daha yoğun bir şekilde kullanılsa da teknolojinin gelişmesi, refahın artmasıyla birlikte bu kavramlar daha ileriye seviyeye taşınması gerekirken insanların zevkleri ve ilgi alanları manipüle edilmeye başlandı. Aslında tarihsel süreçte bu özel yaşamın tehdidi ilk kez olmuyor. Fakat buna ayrıntılı da girmek istemiyorum. Daha detaylı ilerleyen bölümlerde farklı kitaplar ve filmler üzerinden konuşacağız. Yani bugün yeni teknolojiler özel yaşamı doğrudan tehdit ediyor. Son olaylar işte metadataların, kişisel verilerin hem şirketlerle hem de devletlerle, istihbarat örgütleriyle paylaşılması bugünün ve önümüzdeki yılların en büyük problemi olacak, öyle gözüküyor. Bu bağlamda kitap önerim Koç Üniversitesi Yayınları tarafından çevrilmiş bir kitap. Norveçli yazar Erik Röpke'nin Mahremiyet, Dijital Toplumda Özel Hayat kitabı olacak. 11 Eylül saldırılarının ardından işte Bush yönetimi USA Patriot yasasını kabul ediyor. Aslında yasanın amacı terör saldırısının önlenmesini, işte güçlendirilmesi. Fakat bu durum devletin izleme olanaklarını artırıyordu. Yani mevcut yasa ile yabancılar belirsiz bir süre gözaltına alınabiliyor, finansal ilişkileri, kişisel verileri rahatlıkla inceleniyor. Buradaki temel problem bunları yaparken herhangi bir mahkeme kararı olmaksızın yapılabiliyor. Özellikle 11 Eylül sonrası dünya istihbaratındaki büyüme insanların mahremiyetini ciddi anlamda tehlikeye soktu. Süreçte birçok yasa gözetimi meşru kılmak zorunda kaldı. 5 Haziran 2013 dijital teknolojinin nimetlerinden yararlanan tüm insanları, yani bizleri etkileyen bir olayla karşılaştık. O gün Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Güvenlik Ajansı'nda çalışan Edward Snowden, The Guardian gazetesi aracılığıyla ABD istihbaratının gözetleme programı hakkındaki binlerce belgesini ifşa etti. Ve o günden sonra bu mahremiyet konusu artık herkesi ilgilendiren bir konu oldu, ortaya çıktı. Şimdi kitap bu konunun izlerini sürüyor. 9 bölümden oluşuyor. Bölümlerde daha çok özel hayatın, mahremiyetin neden önemli olduğuna değiniliyor. Ardından internetin izleme olanaklarının ne kadar arttığı ve nasıl bir model ile ilerlediği anlatılıyor. İşte dijital teknolojinin demokrasi ve otoriter etkisine kısaca bakılıyor. Ardından önemli bir kavram olan büyük veri, yani big data kavramına ve bu izleme ekonomisinin ne aşamada olduğunu derinlemesine inceliyor. Kitabın son kısımlarında ise uluslararası hukuki gelişmelere bakılıyor. Çünkü teknoloji hızlı bir şekilde ilerliyor. Maalesef hukuk biraz daha geriden geliyor. Yani teknoloji önce ürünü ortaya çıkartıyor. Ardından hukuk bir düzenlemeyle geliyor. Bir de her ülkenin kendi yöntemleri var bu anlamda. Topyekün bir düzenleme yapılmıyor. Görece mesela bu son Avrupa Birliği'nin Facebook yaptırımları bu gizlilik sözleşmesinden muaf olmasını sağladı aslında. WhatsApp'ın yapmış olduğu açıklamalarda Avrupa Birliği bölgesi hariç diyor. Son kısımlarda ise yazar Norveçli olduğu için kendi ülkesindeki bu gözetimin, izlemenin boyutlarını anlatıyor. Bu alanda literatür diğer alanlar gibi çok gelişmiş değil. Türkçe'ye de yeni yeni çevrilmeye başlandı aslında yayınlar. Ama bu kitap dijital toplumdaki özel hayatı iyi bir şekilde irdeliyor. Başlangıç seviyesinde çok katkısı olacağını düşünüyorum. Burada amacım daha çok kitabı tanıtmak olduğu için ayrıntılara çok fazla giremiyorum. Muhakkak bugünlerde okumanızı tavsiye ederim. Filme gelirsek, Philip K. Dick'in aynı adlı eserinden 2002 ABD yapımı, yönetmenliğini Steven Spielberg'ün yaptığı Minority Report filmi olacak, yani azınlık raporu. Bahsettiğim konuyla bağlantılı dijital gözetim, işte gözetim toplumu, mahremiyet temalarını içeren bir film. Kısaca hikayesinden, konusundan biraz bahsetmek gerekirse, dünyada 2054 yılında suç öncesi adı verilen bir sistem var. Bu sistem teknolojik aletler ve psişik güçlere sahip kahinler tarafından kontrol ediliyor. Sistemin mantığı cinayetleri daha işlenmeden önce fark edip suçların yakalanmasına aracı olmak. 6 yıl boyunca faaliyette kalıyor ve şehirde herhangi bir cinayet işlenmiyor. Ve buna bağlı polis biriminin başında da John Anderton adında bir polis karakterimiz var. Bu da Tom Cruise oluyor. Sisteme güveni çok yüksek. Sistemin en büyük savunucularından birisi. Fakat bir gün sistem onun cinayet işleyeceğini söylüyor ve bunu görünce şok oluyor. Zaman içerisinde de sistemin kusurlu olduğu ihtimalini düşünmeye başlıyor. Kitapta da bu konuda bahsediyor. Aslında hali hazırda ABD'de belirli bölgelerde Predpol öngörücü polislik uygulanıyor. Yani istatistiksel modellemeler ile suçluyu bulmaya çalışıyorlar. Tabii bu ciddi ayrımcılığa neden oluyor. Çünkü veri diktatörlüğüne yol açıyor. Çok fazla veri depolanıyor. Ve bu veriler gruplar arasında yapıldığı için etnik, dini köken bağlamında belli bir grupları aslında fişliyor. Velhasıl filme dönersek insanların özgür seçimleri vardır. O kişi belki suçu işlemeyecek, belki cinayeti işlemeyecektir. Ve henüz suç işlenmediği için masumdur. Güzel bir filmdi. Muhakkak izlemenizi tavsiye ederim. Steven Spielberg'ün yaptığı en iyi filmlerden birisiydi. Bizi zor günler bekliyor. Bir kitap bir filmin bu haftalık sonuna geldik. Önümüzdeki hafta pazartesi görüşmek üzere. Başkanın podcast'i sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilir. Beğendiğiniz yayınlarımızı sosyal medyanızda paylaşabilirsiniz. Sağlıklı günler dilerim. Hoşçakalın.